Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Maun suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen O'dur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 1 Hordat 1401, Hicri Kameri 20 Şevval 1443 ve Miladi Takvim'de 22 Mayıs 2022 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, dinleyicilerle baş başa, İslam dünyasının büyük filozofu Molla Sadra ve Nehcul Belaga Öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Tüm General Selami, İran eşi benzeri görülmemiş yaptırımlar altında önemli ilerleme kaydetti dedi. Joseph Borrell, Viyana müzakerelerine devam etmenin öneminin altını çizdi. Katar Dışişleri Bakanı, İran'ın petrol ithalatının piyasaya istikrar kazandıracağını söyledi. Erdoğan, İsveç Başbakanı ve NATO Genel Sekreteri ile görüştü. Ukrayna askeri eğitim üssü Rusya tarafından imha edildi. Siyonistler Şeyh Cerrah Mahallesi'ne yeniden saldırdı. Şimdi haberler.
İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İran'ın Amerika'nın benzeri görülmemiş yaptırımları uygulamasına rağmen önemli ilerlemeler kaydettiğini belirtti. 8 Mayıs 2018'de Amerika nükleer anlaşmadan resmi olarak çekildi ve önceki yaptırımların geri getirilmesine ek olarak İran'a yeni yaptırımlar uyguladı. İran'a göre Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İslam devriminin zaferinin başlangıcından bu yana düşmanın çeşitli komploları hayata geçirdiğini ama yenilgiye uğradığını ve İran'da güvenliği yok etmeye veya vurmaya çalıştığını fakat İran'ın her ne pahasına olursa olsun bu duruma karşı mücadele ettiğini ve düşmanların oyunlarını bozduğunu söyledi. General Selami, dünyanın farklı yerlerinde İran milletini vurmak için planların yapıldığını belirterek devrim muhafızlarının sorumlulukları gereği düşmanın her hareketini takip ettiğini söyledi.
Avrupa Birliği Dış Politika Şefi, yaptırımları kaldırmak için Viyana müzakerelerinde devam etmenin önemini vurguladı. Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Joseph Borrell, Cumartesi günü İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan ve Viyana müzakerelerinde yaptırımları kaldırmasına ilişkin son gelişmeler hakkında yaptığı telefon görüşmesine atıfta bulunarak, yaptırımları kaldırmasıyla ilgili müzakerelerin yeniden başlatılması için çabaların sürdürülmesi çağrısında bulundu. Bu arada İran Dışişleri Bakanı Cuma akşamı Avrupa Birliği dış politika şefiyle yaptığı telefon görüşmesinde Tahran'ın iyi niyetini ve Viyana'da bir anlaşmaya varma isteğini vurguladı. Müzakerelere katılan ülkelerin çoğu müzakerelerin daha çabuk sonuçlanmasını istiyor. Ancak nihai bir anlaşmaya varılması kalan birkaç kilit meselede Amerika'nın siyasi kararlarını bekliyor. Borrell'in önerisiyle 11 Mart 2022'de nükleer müzakerelere ara verildi ve müzakereciler siyasi istişareler için başkentlerine döndüler. O zamandan beri taraflar müzakerelerde ilerleme ve anlaşmazlıkların azaltılmasından söz ettiler. Ancak garantiler, gerçek ve tüzel kişilerin kırmızı listeden ve yaptırımlar listesinden çıkarılması konusu hala en önemli sorunlu konulardan.
Katar Dışişleri Bakanı İran petrolünün piyasaya eklenmesinin piyasa istikrara kavuşturacağını ve dünya petrol fiyatlarını düşüreceğini söyledi. İran'a göre Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran İslam Cumhuriyeti'nden fazla petrol pompalamanın piyasaları istikrara kavuşturmaya ve ham petrol fiyatları düşürmeye yardımcı olacağını söyledi. Yakın zamanda Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamd Al Sani ile birlikte Tahran'a seyahat eden Abdurrahman Al Sani, İranlı yetkililerin nükleer sorunu çözmek için orta bir noktaya ulaşmaya hazır olduklarını kendilerine bildirdiklerini de sözlerine ekledi. Katar Dışişleri Bakanı İran nükleer sorunun çözülmesinin Fars Körfezi'nde istikrara yardımcı olacağını belirtti.
Güney Pars Petrol ve Gaz Şirketi CEO'su Güney Pars'tan gaz üretiminde %6'lık bir artış olduğunu duyurdu. İran'ın Güney Pars sahası, İran'ın güney kıyısından 100 kilometre açıkta Fars Körfezi'nde İran ile Katar arasında ortak sınır hattında yer alıyor ve dünyanın en büyük bağımsız gaz kaynaklarından biri. Sahada ilk gaz kuyusu 1990 yılında açıldı. İran'ın 9.700 kilometrelik bu sahadaki payı 3.700 kilometre ve 14 bin milyar metreküp rezerviyle dünya toplam rezervlerinin yaklaşık %8'ine sahip. Bu alandaki gaz kondensat rezervlerinin hacminin 18 milyar varil olduğu tahmin ediliyor. Pars Petrol ve Gaz Şirketi CEO'su Muhammed Mishkinfam dün İrna'ya verdiği demeçte Güney Pars ortak sahasından gaz üretiminin bu yıl günde 40 milyon metreküp artarak 740 milyon metreküpe çıkacağını ve 11, 13 ve 16. fazlardan üretimde artış olursa bu kış bu sahadan gaz üretiminde yaklaşık %6'lık bir büyüme olacağını söyledi.
İran-Irak Ortak Ticaret Odası Başkanı, Irak'ın İran'a olan borcunu ödemeye başladığını duyurdu. Irak Elektrik Bakanı Adil Kerim, daha önce Irak santrallerine gaz ihracatı ve İran'ın elektrik ve petrol sektörüne olan borçların ödenmesi konusunu görüşmek üzere bir bakanlar heyeti başkanlığında İran'a gitmişti. İran-Irak Ortak Ticaret Odası Başkanı Yahya El-İshak, İran'a yaptığı açıklamada Irak'ın borçlarını ödemesi için düzenlemelerin yapıldığını söyledi. Yahya El-İshak, İran ve Irak'ın bir kısmı özel sektör, bir kısmı da hükümet tarafından yapılan birbirleriyle sürekli alışverişleri var dedi. İran-Irak Ortak Ticaret Odası Başkanı, kamu sektörü borsalarının daha çok enerji alanında olduğunu belirterek yapılan anlaşmalara göre Irak'tan kamunun 1 milyar dolar alması gerektiğini açıkladı. Merkez Bankası Irak tarafına ödeme yapılacak. Al-İshak ayrıca İran özel sektörünün Irak'tan 9 milyar dolar talebinin olduğunu, bunların incelendiğini ve ödeme konusunda bir sorun olmadığını söyledi.
Filistin İslami Cihat Hareketi'nin İran temsilcisi, Tahran Uluslararası Kitap Fuarı'nın yayıncıları, kültür ve medya mensuplarını bir araya getirmek için bir fırsat, birlik ve anlayış için bir şemsiye olarak nitelendirdi. Tahran'da 11 Mayıs'ta İmam Khomeini musallasına başlayan 33. Uluslararası Kitap Fuarı dün sona erdi. İran'a göre 33. Tahran Uluslararası Kitap Fuarı'nın oturum kulisinde Filistin İslami Hareketi'nin, İslam Cihat Hareketi'nin İran temsilcisi Nasır Ebu Şerif, kitap fuarının önemli rolüne atıfta bulunarak, gerçekleri aktararak Siyonist rejimin herhangi bir yalandan uzak bir şekilde gerçeklerin anlatılması sayesinde birçok insanın fikirlerinin değişebileceğini söyledi Ebu Şerif. İslam ülkelerinde bu tür sergilerin düzenli olarak yapılmasının İslam birliğinin kültürel tanınma ve alışverişin güçlenmesinde ve Müslümanların sorunlarının çözülmesinde önemli rol oynayabileceğini söyledi. Filistin İslam Cihat Hareketi'nin İran temsilcisi, bazı ülkelerin Siyonist rejimle ilişkileri normalleştirme yönelik girişimlerini kınadı ve Siyonist rejimle ilişkilerin normalleştirmesinin tüm ahlaki ve insani değerlere ihanet olduğunu vurguladı. Zira gaspçı Siyonist rejim, Filistin halkının Arap ve İslam milletinin düşmanıdır dedi.
İran Ferace Sınır Komutanı Albay Ahmet Ali Guderzi, İran İslam Cumhuriyeti'nin sınır yaklaşımı sınırları daha akıllı hale getirmek ve daha elektronik hale getirmektir dedi. İran İslam Cumhuriyeti Ferace Disiplin Komutanlığı sınır muhafızları son yıllarda kaçakçılık çeteleriyle mücadelede ve sınır güvenliğini sağlamada önemli başarılar elde etti. Ferace Sınır Komutanı Albay Ahmet Ali Guderzi dün Merivan Alayı sınır birliklerini ziyaretinde Kürdistan vilayetinin sınırlarının iyi ve istikrarlı bir güvenliğe sahip olduğunu belirtti. Albay Guderzi istihbarat doğrultusunda hareket ederek ve sensörler, yeni elektronik, optik ve İHA sistemleri oluşturarak sınırların izlenmesi ve kontrol edilmesi konusunda önemli adımlar atacaklarını söyledi. Ferace Sınır Komutanı sınırın ülkenin namus ve haysiyetinin zirvesi olduğuna işaret ederek sınır ve hudut alanındaki planlarımızı Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanlığı'na sunduk dedi.
İran'ın kültür mirasları, turizm ve el sanatları bakanı İran ve Türkiye arasında turizm işbirliğini genişletme gereğini vurguladı. Seyit İzzetullah Zergami dün Tahran'da Türk Alevi Birlik Başkanı Ali Yıldırım'la yaptığı görüşmede ilişkilerin derinleşmesinin ve kolaylaştırmasının önünü açmanın İran ve dünya Alevilerinin ortak çıkarlarını kullanmanın önemine işaretle ortak alanların belirlenmesi, dini turizmin güçlendirilmesi ve ilişkilerin genişletilmesi için turizm tesislerine yatırım yapılması gündemde dedi. Zergami, turizmin refahı ve İran'ın Türkiye halkını tanıtılmasıyla ilgili tüm konularda ihtiyaç duyulan her türlü takip ve desteğin İran Miras, Kültür ve Turizm ve El Sanatları Bakanı tarafından sağlanacağını sözlerine ekledi. Türkiye Alevi Birliği Başkanı Ali Yıldırım da İran'ın cazibe merkezlerini Türk vatandaşlarına daha fazla tanıtmak için Türkiye kanalları ve sosyal medyada daha fazla gündeme getirmesi gereğinin altını çizdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO Genel Sekreteri ve İsveç Başbakanı ile seçil NATO üyeliği hakkında görüştü. Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne üyelik başvurusunu kabul etmesini PKK'nın terör örgütü olarak tanınması gibi koşullara bağladı. Ankara'nın tutumunun açıklanmasından bu yana konuyla ilgili uluslararası muhalefet, önyargı ve istişareler arttı. Anadolu Ajansı'na göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü İsveç Başbakanı ile İsveç'in NATO üyelik başvurusu hakkında bir telefon görüşmesi yaptı. Telefon görüşmesinde İsveç'in PKK'ya siyasi, mali ve silah desteğini kesmesi ve Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırması Erdoğan'ın İsveçlilerin talebini kabul etmesinin şartları arasındaydı. İsveç silah ambargosu Türk askeri operasyonunun Suriye'ye başlamasının ardından İsveç tarafından uygulandı. Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik hedeflerini de görüştüler. Erdoğan dün yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin talep konusundaki tutumunu yineledi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Ukrayna askeri eğitimcisinin Rus güçleri tarafından imha edildiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Igor Konashenkov dün yaptığı açıklamada Rus güçlerinin son 24 saat içinde Odessa Oblast'ındaki Sasik Gölü yakınlarındaki Ukrayna eğitim üssünü 43 top ve havan birimiyle 2 depolama tesisini ateşe verdiğini söyledi. 2 çoklu roket atar, 10 mühimmat deposu ve 1 Buk M1 hava savunma sistemi imha edildi dedi.
İngiltere Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'daki hedefleri tespit etmek için insansız hava araçlarının yetersiz olduğunu bildirdi. İRNA'ya göre İngiltere Savunma Bakanlığı cumartesi günü yaptığı açıklamada Rusya'nın insansız hava araçlarını kaybetmeye devam etmesi halinde Ukrayna'daki Rus güçlerini istihbarat, izleme ve tanımlama yeteneğinin daha da azalacağını ve Ukrayna'daki Rus operasyonlarının etkinliğini olumsuz etkileyeceğini iddia etti. Öte yandan Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın danışmanlarından Anton Grashenguler Twitter mesajında Amerika'nın Rusya'nın Karadeniz filosunu saldırmak için bir plan hazırladığını iddia etti. Bu arada İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'un açıklaması bir anda savaş gündeminin deyim yerinde ise en tepesine yerleşti. Truss, Vladimir Putin işgali durdurmak için Moldova'ya silah vereceğiz diyerek NATO'nun Rusya'nın bir sonraki hedefi olduğu korkusuyla Ukrayna'nın tehdit altındaki komşusuna desteğini artırabileceğini söyledi.
Irak'ın kuzeyindeki Nineve eyaletindeki Başka'daki Türk askeri üssü dün gece bir insansız hava aracı tarafından hedef alındı. Irak Sabir'in haber kanalı kimliği belirsiz en az 6 insansız hava aracının Başika'daki Türkiye üssünü hedef aldığını bildirdi. Bazı kaynaklar insansız hava aracı saldırısında en az 2 Türk askeri ve 1 Türk ordusu müteahhitinin öldüğünü bildirdi. Bu saldırılar Irak hükümeti ve dünyanın diğer ülkelerinden sert tepkiyle karşılaşıyor. Öte yandan Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde el yapımı patlayıcıya basarak yaralanan bir Türk askerinin öldüğü bildirildi. Diğer taraftan Türkiye İçişleri Bakanlığı Eren Abluka operasyonlarında 12 PKK'lının öldürüldüğünü duyurdu.
Siyonistler işgal altındaki Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'ne yeniden saldırdılar. İşgal altındaki Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi son aylarda yerleşimciler ve işgalci Siyonist ordu tarafından Filistinlere yönelik yaygın saldırılara tanık oldu. Şeyh Cerrah'ta yaşayan onlarca Filistinli aile Siyonist rejim tarafından zorla yer değiştirme riskiyle karşı karşıya kaldı.
Amerikan Kongresi'nden bir grup El Cezire'nin Filistinli muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürmesiyle ilgili bağımsız bir soruşturma çağrısında bulundu. Terör rejimi İsrail askerleri son cinayetlerinde 11 Mayıs çarşamba günü Ürdün Nehri'nin kuzeybatısındaki Cenin kampına düzenlenen saldırıda El Cezire'nin Filistinli muhabiri Şirin Ebu Akile'yi şehit etmişti. Amerikan Kongresi'nin yaklaşık 57 üyesi Amerikan Federal Polisi'ne Şirin Ebu Akile suikastına ilişkin bağımsız bir soruşturma çağrısında bulunan bir mektup yazdı.
Maymun çiçeği virüsü İngiltere, İspanya, Portekiz, İtalya, İsveç, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Belçika'da da bir kişinin hastalığı kaptığı belirlendi. Ülkenin ikinci büyük kenti Amherst'te örnekler alınan bir kişinin Hollanda'daki laboratuvar testleri maymun çiçeği virüsüne yakalandığını ortaya koydu. Afrika kökenli maymun çiçeği virüsünün ilk kez Belçika'da da saptandığını belirttiler. Belçikalı uzmanlar ortak bir eylem planı saptamak için bugün bir araya gelecekler. Bu arada Cuma günü maymun çiçeği virüsü vakası saptanan Hollanda'da birkaç kişinin daha hastalığa yakalandığı açıklandı.
Kırgızistan'da düzenlenen Asya Şampiyonası'nda İran Kadın Milli Güreş Takımı 4 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya ile Asya Şampiyonu oldu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz ırkçı İsrail'in Suriye'ye karşı saldırılarının devam etmesi etrafında. Terör rejimi İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırıları devam ediyor. Bu bağlamda Suriye haber kaynakları Cuma gece saatlerinde Şam'ın güneyinde bir patlama sesinin duyulduğunu, Suriye ordusu hava savunmasının da harekete geçtiğini duyurdu. Cuma gecesi Şam'ın güney eteklerinde çok sayıda patlama yaşandı. Suriye Devlet Haber Ajansı SANA, ülkenin hava savunmasının Şam'ın eteklerinde göklerde düşman hedeflerle karşılaştığını bildirdi. Habere göre Suriye hava savunmasını Şam'ın güney banliyölerinin hava sahasında bir dizi füzeyi imha etti. İsrail'in bu hava sahaları sonucunda Şam Uluslararası Havalimanı'nın çevresi alev aldı ve iki uçuş iptal edildi. Suriyeli askeri bir kaynak cuma gecesi saat 23 civarında İsrail'li düşmanın işgal altındaki Golan Tepelerinden Güney Suriye'deki bölgeleri hedef alan karadan karaya füzeler ateşlediğini söyledi. Askeri kaynak hava saldırısında 3 kişinin şehit olduğunu ve maddi hasarın meydana geldiğini bildirdi. Bu bağlamda Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi de Batılı devletler ve ortaklarının Suriye'ye yönelik hasmane girişimleri ısrarının ve uluslararası hukukun sürekli olarak ihlaline göz yummasının istikrara varma yolunu engellediğini vurguladı. Siyonist rejimin son saldırılarıyla ilgili ise 5 nokta dikkat çekiyor. Birinci nokta, bu saldırıların Ukrayna krizinin ortasında gerçekleşiyor olmasıdır. Diğer bir ifadeyle Ukrayna krizi dünya sisteminde önemli bir sorun haline gelmişken, başlıca meselesi olarak ele alınırken Ukrayna krizinde İsrail Batı'nın yanında yer aldı. Siyonist rejim bu krizi Suriye yönelik saldırılarını artırmak için bir fırsat olarak gördü.
İkinci dikkat çeken nokta, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının kısa sürede bitmemesinin ardından Rus birliklerinin Suriye'den göreceli olarak çekildiğine dair haberlerin gelmesidir. Bu arada Ukrayna krizi konusunda Tel Aviv ile Moskova arasında ciddi görüş ayrılıkları da ortaya çıktı. Siyonist rejimin çıkarımı bir yandan Rusya'nın Ukrayna kriziyle meşgul olduğu ve Suriye yönelik saldırılarına karşı askeri gücünü kullanmadığı, diğer yandan Rus birliklerinin Suriye'den göreceli olarak çekilmesinin ardından İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye'deki varlığının güçlenmesinin ve Rusya'nın yerine geçmesinin engellenmesidir. Bu çıkarım büyük ölçüde yanlıştı çünkü 13 Mayıs'ta Rusya Suriye'deki İsrail savaş uçaklarına S-300 füzesiyle ateş açtı. Rusya'nın bu füze fırlatması olayın hiçbir İsrail uçağı hasar görmemesine rağmen Rusya ilk kez İsrail savaş uçaklarına karşı hava savunma sistemini harekete geçirdi. Görünüşe göre cuma gecesi Suriye'ye yapılan saldırı Rusya'nın eylemi Siyonist rejimin tepkisiydi. Üçüncü dikkat çeken nokta ise Siyonist rejimin Suriye yönelik yeni saldırılarının bu rejimin son askeri tatbikatları sırasında gerçekleşmiş olmasıdır. Ateş Arabaları adlı tatbikat Siyonist rejimin tüm askeri birliklerin ve Genelkurmay Başkanlığı'nın katılımıyla kara, hava ve deniz olmak üzere 3 seviyede gerçekleştiriliyor. Siyonist rejim bu tatbikatı şimdiye kadar yaptığı en büyük tatbikat olarak görüyor. Tatbikat sırasında Suriye'ye tekrarlanan saldırılar Siyonist rejimin tatbikatın sonucunun yanı sıra hazır olduğunu göstermeye çalıştığını da gözler önüne seriyor. Dördüncü mesele de Siyonist rejimin Suriye ordusunun hava savunma kabiliyetini bu ülkeye defalarca saldırı düzenleyerek zayıflatma peşinde olmasıdır. Suriye savunması ateşlenen füzelerin bir kısmını düşürmeyi başarsa da Siyonist rejimin algısı tekrarlanan saldırıların Suriye ordusunun savunmadaki caydırıcı gücüne darbe indirdiği yönündedir. Beşinci noktada bu saldırıların Siyonist rejim ile Filistinler arasında tırmanan çatışmanın ortasında gerçekleşiyor olmasıdır. 2 aydan kısa bir süre içerisinde Filistinler 5 şehadet eylemi ve feda operasyonu gerçekleştirmiş ve en az 19 Siyonist öldürmüş, düzinilercesini de yaralamıştır. Siyonist rejim bu operasyonların devam etmesinden korkmakta ve kafası hayli karışmış durumdadır.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Türkiye'nin Azerbaycan Cumhuriyeti ile barış için Ermenistan'a tavsiyesi etrafında. Türkiye'li yetkililer Güney Kafkasya'da barışı tesis etmek için Ermeni yetkilileri Azerbaycan makamlarının iyi niyetine olumlu ve yapıcı bir şekilde cevap vermeye çağırıyor. Bu bağlamda Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Güney Kafkasya'da barış arzusunu kanıtladığını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu daha fazla yorum yapmaktan kaçındı. Bu arada Nikol Paşinyan hükümeti İlham Aliyev hükümetinin önerdiği pakete cevaben kendi önerdiği paketi Azeri muadillerine sundu. Geçen hafta Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Ermenistan'la ilişkileri normale döndürmek için Bakü'nün 5 şartını açıkladı. Beşli pakete cevaben Erivanlı yetkililer de altılı paketlerini sundular. Aslında Ermenistan'ın önerdiği paket Azerbaycan Cumhuriyeti'nin önerdiği paketten bir madde daha fazla ve bu Dağlık Karabağ sorununun Bakü ve Erivan'ı yöneten siyasiler için büyük bir konuma sahip olduğunu, prestij ve itibar meselesi olduğunu gösteriyor. Moskova aracılığıyla imzalanan 10 maddelik barış anlaşmasında Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik süreç ve çerçeve belirlenirken Bakü ve Erivan liderleri taleplerini bu çerçeveler üzerinden takip etmeliler. Türkiye Dışişleri Bakanı Ermenistan makamlarına Güney Kafkasya'da barışın tesisi için Azerbaycan Cumhuriyeti yetkililerinin iyi niyetine olumlu cevap vermelerini tavsiye ettiği bir sırada anlaşmanın ihlal edilmesi için de zeminin hazır olduğu söylenmelidir. Aslında Türkiye'nin tutumu Ermenistan için bir tehdit olarak da değerlendirilebilir. Zaten Azerbaycan hükümeti yetkilileri de Ermeni tarafına benzer bir öneride bulunmuş durumda. Örneğin Aliyev'in özel yardımcısı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Kurumu Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Haciyev şöyle diyor. Ermenistan bölgede şekillenen yeni jeopolitik gerçekleri doğru bir şekilde değerlendirmeli ve bunlardan sonuçlar çıkarmalıdır.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Erivan'daki ulusal meclis toplantısında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin taleplerine üstü kapalı yanıt vererek Bakü yeni suçlamalarda bulunmakla itham etti ve şunları söyledi. Bakü yetkilileri iletişim ablukasının kaldırması konusunu bu koridor oluşturma diyaloğuna dönüştürmeye çalışıyor. Halbuki bu durum Ermenistan kuşatmasını sona erdirmeyecek, tam tersine daha da kuşatmayı yoğunlaştıracaktır. Paşinyan ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti'ni bölgesel iletişim ablukasının kaldırılmasına yönelik müzakereleri durdurmaya çalışmakla suçladı. Ve bu çıkmazın Ermenistan'a karşı saldırgan politikalar izlemek için kullanılmasına karşı uyarıda bulundu. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki ilişkilerde esas olarak Dağlık Karabağ sorununa, tarafların güvensizliğinden kaynaklanan iniş çıkışlar dışında bazı önemli olaylar Bakü-Erivan barış anlaşması sürecini gölgeledi. Bu bağlamda Türkiye hükümetinin Ermenistan'a yönelik önerisinin Ankara yetkililerine İlham Aliyev hükümetinin Ermenistan ile barış sürecinde tutumlarını destekleme ve kayıtsız kalmama girişimi olarak görülmektedir. Aynı zamanda Ankara yetkililerin hala Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yardımıyla Güney Kafkasya'ya sızmaya çalıştığı görülüyor. Bu birçok uzmanın Türkiye'nin Güney Kafkasya'daki politikalarının etkisiz ve başarısız olduğunu düşünmesine rağmen yaşanmaktadır. Bu bağlamda Ermenistan Ulusal Bilimler Akademisi Araştırmaları Enstitüsü Müdürü ve Siyaset ve Güvenlik Uzmanı Ruben Safrasyan şöyle diyor. Türkiye, Dağlı Karabağ'da Ruslarla ortak bir barış gücü kurma şeklindeki en önemli hedefine ulaşamadı. Bu arada Ermeni uzman şuna inanıyor. Türkiye'nin Dağlı Karabağ sorunundaki ana hedefi Ermenistan'a darbe vurmaktır. Bu açıklamalar Ermeni toplumun Türkiye'ye olan güvensizliğini göstermektedir. Temelde Ermeni vatandaşlarının Türkiye ile ilişki kurmasının ne kadar önemli olduğunu belirlemenin yollarından biri olan anket sonuçlarıdır. Kasım ve Aralık 2021 arasında gerçekleştirilen bir Amerikan enstitüsü olan IRI anketinde yanıt veren Ermenilerin çoğunluğu Türkiye'yi ülkeler için Azerbaycan'dan daha büyük bir tehdit olarak tanımlamıştır. Bu çok önemli bir sonuçtur. Bu anket Ermenilerin Türkiye'ye pek güvenmediğini gösteriyor. Başka bir deyişle Türkiye'nin müdahalesi olmadan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ermenistan'la doğrudan diyaloğu daha yapıcı sonuçlara yol açacaktır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 1 Hordad 1401, Hicri Kamere 20 Şevval 1443 ve miladi 22 Mayıs 2022 Pazar. ...42 yıl önce bugün Hicri Şemsi 1 Hordad 1359'da Amerikanın İran aleyhindeki iktisadi muhasarası başladı. Amerika, İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra İran'daki illegal menfaatlerini kaybetti ve İran'a Müslüman halkına baskı uygulamak ve İran'a ulaşmaya yakınlaşmak için bu ülkeye karşı ekonomik ambargo uygulamaya başladı. Amerika'nın bu kararından sonra İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu rahmetli İmam Hümeyni, milletlerin ekonomik hayatlarından büyük güçlerin elinde olmadığını belirterek İran milletine hitaben şunları kaydetti. İktisadi muhasaradan asla korkmayın. Eğer bize karşı ekonomik ambargoyu uygulamaya kalkışırlarsa biz daha aktif oluruz ve bu süreç bizim yararımıza. İktisadi muhasaradan kuşkulananlar altında iktisadi altyapı ve dünyayı da maksat olarak bilenlerdir. Bugün Hicri Şemsi 1 Hordad, İran takviminde Molla Sadra lakaplı Sadreddin Muhammed Kavam Şirazi'yi anma günüdür. Molla Sadra, Hicri Kameri 9 Cemadül Evvel 980'de Şiraz'da dünyaya geldi. Molla Sadra, rical, fıkı ve usulü Şeyh Bahai'den, felsefe, kelam, irfanı, mir damattan ve tabi bilimler, matematik ve nücumu Hekim Ebul Kasım Mirfendereski'den öğrendi. Molla Sadra, Maşa, İşrak, Muhiddin, Arabi, irfanı da İslam dini öğretilerinden oluşan irfanı, felsefe ve dini konularından oluşan dört önemli okulun karışımı ile yüksek hikmetin temelini attı ve İslami felsefeyi inkar edilemez şekilde etkiledi. ...626 yıl önce bugün Hicri Kameri 20 Şevval 817'de Müslüman lügat bilimcisi Meceddin Ebu Tahir Muhammed bin Yakup Firuzabadi vefat etti. Hadis, tefsir ve tarih konularında geniş bilgisi olan Firuzabadi'nin en önemli faaliyeti lügat bilimini idi ve bu konudaki en önemli eseri Gamus adlı kitabı idi. Ayrıca Sefarul Sade ve Tebrinul Mikyas bu ünlü İranlı Müslüman lügat bilim adamının diğer eserleri arasında. ...137 yıl önce bugün 22 Mayıs 1885'te Fransız ünlü yazar ve şair Victor Hugo 83 yaşında hayata veda etti. Victor Hugo toplumdaki mahrum ve çile çekenlerin yararına reformların taraftarıydı. 1802'de dünyaya gelen Hugo gençken şiir söylemeye ilgi duydu. 3. Napolyon döneminde onun müstebit siyasetlerine muhalefetinden dolayı siyaset sahnesinden çekildi ve 20 yıl boyunca sürgün edildi ve işte bu yıllarda kalıcı romanlarını yarattı. Onun en önemli eserleri arasında Sefiller, Gülen Adam ve Deniz İşçileri adlı eserlere değinebiliriz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
İktidar, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na ilişkin siyasi yasak sürecini izlemeye aldı.
Milli Gazete.
Erken seçim de 2023'te.
Star.
Yunan Bakan'dan Türkiye'ye iftira.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Esfender Korkmaz 20 Mayıs tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Dolar kuru ne olur?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Dolar kuru 16 lira dolayına ulaştı. Aslında denge kurun devam etmesi için kur artışının TL enflasyonu eksi dolar enflasyonu artı doların dünyada değer kazanması kadar olması gerekir. TL'nin düşük değerde olması kurdaki hızlı artışı frenliyor. 20 Aralık 2021'deki gibi yüksek artış olması için ekonomi yönetiminin bilerek veya bilmeyerek kurlar artan yanlışları yapması gerekir, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Öte yandan TL'nin %45 daha düşük değerde olmasına rağmen kur artışını zorlayan faktörler de var. Bunların başında güven sorunu geliyor. Siyasi iktidarın otokrasi eğilimi, hukukun üstünlüğünde geri düşmemiz, devletin parti devleti olması iktidara olan güveni düşürdü. Bu nedenle yabancı sermaye gelmiyor ve tersine olanlar da çıkıyor. Dövize talep artıyor ve döviz arzı daralıyor. Doğrudan yabancı yatırım sermayesi girmeyince cari açık doğrudan dış borca dönüşüyor. Dış borç stokunun GSYH'ye oranı %60 oldu. Bu oran yüksek değil fakat Türkiye döviz kazanmayıp devamlı kaybettiği için dış borçları çevirme sorunu ortaya çıkıyor. Dahası ekonomide kriz olmasına rağmen ekonomi yönetimi dalga geçer gibi konuyu beceriksiz esprilerle geçiştiriyor. Ayrıca enflasyon %70 iken Merkez Bankası dalga geçer gibi gösterge faizini %14'te tutuyor. Bu nedenlerle Türkiye'nin 5 yıllık tahvillerinde sigorta risk primi arttı. 709,78 baz puana yükseldi. Yani Türkiye artık %3 faiz dersek artı 7 puan CDS oranı eşittir %10 faizde dış borç bulabilecek. Her durumda dış borçlarda temerrüt riski artıyor. Bu risk Katar'dan veya Araplardan alınan 3-5 milyar dolar borçla çözülmez. Dahası Merkez Bankası rezervleri de eksi düzeydedir. Bir yazımda eğer hükümet önlem alırsa dolar yıl sonunda 18 lirada kalır demiştim. Ama hükümette önlem alma niyeti görünmüyor. Ya da artık ipin ucunu kaçırdı, panik yaşıyor. Kur korumalı mevduat doları bir miktar tuttu ancak o da bitti. Bu şartlarda doların daha da artması kaçınılmaz görünüyor.
Cevher İlhan 20 Mayıs tarihli Yeni Asya gazetesinde siyasi süreci saboteye karşı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Anketlerde Millet İttifakı'nın %43'ü bulduğu parlamenter sistem işbirliğindeki partilerle %50'leri rahatlıkla aştığı ve Cumhur İttifakı'nın %36'larda kaldığı vitrede AK Parti iktidarının hem meclisi hem de Cumhurbaşkanı seçimini kaybettiği bariz bir biçimde görülüyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Özellikle %10-12 bandındaki HDP'nin geçiş dönemi ilkeleri ışığında güçlü demokrasi evrensel standartlarda adalet sisteminin tesisi için istişare ile belirlenecek Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını destekleyeceğini açıkça bildirmesiyle tam bir çıkmaza düşen siyasi iktidar kutuplaştırma ve gerginlik siyasetini körüklüyor. Buna mukabil kapatma davası tehdit ve şantajı ile 6,5 milyon vatandaşın siyasi tercihini ve iradesini temsil eden bu parti kapatılsa dahi yine blok halinde hareket edeceğini ve asla iktidar cephesinin yanında yer almayıp demokratik muhalefete destek vereceğini ortaya koyuyor. Tek kişilik yönetimin tahribatına karşı demokratik değerler etrafında bir araya gelip birlikte mücadeleye ve yönetime hazır olduğunu vurgulayan kişisel hesaplar partizanlık yerine ortak akıl ve birlikte inşa anlayışını esas alan demokratikleşme ittifakının daha da tahkimi karşısında çıkmaza giren iktidar cephesi tam bir panikle hata üstüne hata yapıyor ve her hata kamuoyunda büyük tepki görüyor. En son günlerde toplumdan gelen bütün tepkilere rağmen yine rant ve inşaat uğruna pistleri kırıp tamamen ortadan kaldırmak istenen Yeşilköy Havaalanı için Cumhurbaşkanı'nın bir ihtimal pistler kalacak çarkındakine benzer zikzaklar sergileniyor. Tıpkı daha düne kadar baş danışmanı yöneticileriyle Türkiye'nin en önemli ve gizli güvenlik konularının görüşüldüğü toplantılarda aynı masada bir araya geldiği Sadat'la hiçbir alakam olmadığı halde ifadesinde olduğu gibi. Hasılı eski Başbakan Davutoğlu'nun tespitiyle son dönemde farklı konularda çıkarılan gerilimlerle sosyal patlamalara sebebiyet verecek bir ortam oluşturulmaya yelteniliyor. Maksat ne kadar önemi azaltılmak istenirse istensin, son 70 yıllık demokrasi tarihimizin en önemli gelişmelerinden biri olan parlamenter demokratik işbirliği masasını dağıtmak, provokatif söylemlerle seçim ortamını bozmak, seçimleri sabote etmek. Bu bakımdan iktidar cephesinin medyatik manipülasyonlarla, algı operasyonlarıyla ateşleyip alevlendirdiği suni gündemlere karşı demokratik muhalefetin başta demokrasi, hukukun üstünlüğüyle, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, temel hak ve hürriyetlerle, basın ve ifade özgürlüğü alanları olmak üzere millete teminatını verdiği yol haritasına yoğunlaşması gerekiyor. Altılı Masa'nın temel hedefleri ekseninde partiler arasında siyasi koordinasyonun sağlanmasıyla parlamenter sisteme geçişin anayasal değişikliklerine, stratejik planlamalara, ekonomiye dair çalışma gruplarının raporlarının bir an önce hazırlanıp millete deklare edilmesi fevkalade ehemmiyetli. Demokratik muhalefetin bütün sandıklarda ve sayımlarda müşahit ve hukukçu bulundurmakla doğrudan denetimi, İstanbul seçimlerinde olduğu gibi ıslak imzalı tutanakların alınması ve sürecin dikkatle izlenmesini esas alan seçim güvenliğinin güvence altına alınması da büyük önem taşıyor.
Tahran Radyosu.
Ahmet Taş getiren 20 Mayıs tarihli Karar Gazetesi'nde "Başkan adayı gerçekten belli değil mi?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Millet İttifakı'nın en önemli sorunun başkan adayı olduğunu söyleyip duruyorum ittifak içinde ve çerçevesinde bulunanlar onun belirlemenin vaktinin henüz gelmediğini, seçim takvimi başlayınca adayın belirleneceğini ifade ediyor. Farklı ortamlarda Davutoğlu ve Babacan'a sordum. Siz biliyor musunuz başkan adayını diye. Bilmediklerini altılı masanın gündemine de henüz bu konunun gelmediğini söylediler diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ben ısrar ettim. Yani dedim durulacak bir gün vatandaşın önüne işte şu isim diye bir isim konacak. Vatandaş da helal olsun en doğru ismi bulmuşsunuz diye karşılayacak. Beklenti bu mudur? Bir isim yok. Ben mesela Davutoğlu ve Babacan'ın da o ismi bilemediklerine kani oldum. Ancak meseleyi erteliyor olmalarına anlam veremedim. Peki başka bilen var mı altılı yapıdan? Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu ya da Uysal'dan herhangi biri biliyor olabilir mi? Millet İttifakı'nın koordinatörünün Kılıçdaroğlu olduğu, sistem gereği diğer partilerin de böyle bir yapılanmayı kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak gördükleri söylenebilir. Kaldı ki Cumhur İttifakı da böyle bir zaruretten doğuyor. AK Parti hala en çok oy alan parti olmasına rağmen tek başına başkanlık ipini göğüsleyemeyeceği için kendisini MHP ile hatta Büyük Birlik Partisi ile ittifaka mecbur hissediyor. Peki Kılıçdaroğlu'nun aklında ortak adaylık için bir isim var mıdır? Mesela o isim Kılıçdaroğlu'nun kendisi ise akan süreç içinde kendisini empoze ede ede sonunda altılı masanın bu konuda halkta önemli izler bıraktınız, sizin adaylığınızı gönül rahatlığıyla onaylıyoruz demesini mi düşünüyor da ya da planlıyordur? Böyle bir durum hesaplı hareket izlenimi ortaya çıkarmaz mı? Ya da mesela tabii olarak böyle bir sonucu bekleyecek olan CHP kitlesi altılı masadan farklı bir isim ortaya çıktığında şoka uğrayacak mıdır? Kılıçdaroğlu ya da altılı masada yer alanlar yine de siyasi geçmişleriyle bilinen isimlerdir. Belirsizlik süreci onların her birisini aday gösterilmezler kategorisine indirgiyor aynı zamanda. Şu anda 6 isimden sadece Kılıçdaroğlu hamleleriyle muhtemel aday kategorisinde zikrediliyor. Akşener de zaten başbakan adayıyım diyerek başkan adaylığı tartışmasından çekilmiş durumda. Bence Millet İttifakı'nın ortak aday konusu bu yapı için ortak sıkıntı olmaya aday gibi görünüyor. Her parti bir iddia ile yola çıkar. İddiası onu diğer partilerden farklılaştırır. Başından beri Gelecek ve Deva'nın neden ayrı parti olarak kurulduğu, Davutoğlu ve Babacan'ın neden birlikte hareket etmedikleri konuşulmuştur. Çünkü bu tarz hareketle sinerji imkanının ortadan kalktığı, iki partinin de bir çekim merkezi oluşturamadıkları ifade edilmiştir. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajların bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Naşide Kora isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. Geçmiş dönemlerde kırsal kesimde toprağın bereketi yoğun şekilde hissedilirdi. Kentlerde ise hayat şartları bugün olduğu gibi meşakkatli değildi. İnsanlar ağır koşullarda çalışıyor ve akşam vakti semt pazarına uğrayıp istedikleri ürünleri alabiliyorlardı. Limon tane ile satılıyordu ama makul fiyatta idi ve istediğiniz her ürünü rahatlıkla alabiliyordunuz. 40 yılda çok şey değişti. Artık bir ailenin geçimini asgari düzeyde sürdürebilmesi için iki kişinin çalışması gerekiyor. Pandemi sonrası süreçte ise her şey alabora oldu. Artık sadece limon değil, kilo ile aldığımız karpuzu, elmayı da tane ile ya da parça olarak satın alabiliyoruz. Kullandığınız elektrik, su ve yakıttan tükettiğiniz gıdalara kadar her şey cep yakıyor ve yoksulluk sınırı giderek yükseliyor. Yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı zirvedeki yerini koruyor. Verimli topraklara sahip olan ülkemizde insanlar domates, patlıcan, patates gibi temel ürünleri dahi almakta güçlük çekiyor. Ekonomik sorunlar doğal olarak insanları bazı arayışlara sürüklüyor ve kent hayatı cazibesini kaybediyor. İnsanlar hayat pahalılığı, salgın hastalıklar ve stresten uzaklaşıp rahat bir nefes alabilmek için kırsal alanlara taşınıyor ve burada toprakla meşgul olmaya çalışıyor. Evet, maalesef ekonomik sıkıntılar, zaten kent hayatı gittikçe zorlaşmıştı.
Evet, aynen.
Buna bir de ekonomik sorunlar eklenince durum bayağı çok zor hale geliyor. Gerçekten son dönemlerde özellikle temel gıda maddeleri cep yakıyor burada. Naşide Kur'an'ın da yazdığı gibi insanlar çok sıkıntı içerisinde, borcu borçla kapatıyoruz, kredi çekiyoruz ama bir şekilde geçinemiyoruz diyorlar, işsizlik falan. Umarız bu zor süreçte aşılmış olur.
Tabii ki,
özellikle
inşallah.
Genç özellikle genç işsiz sayısı da bayağı artmıştır.
Tabii ki, yani alt kesim işçiler gerçekten çok zor durumda.
Evet, isterseniz
tabii ki,
Naşide Hanım'ın mektubunun devamını siz okuyun.
Evet efendim, 40 yıl önce insanlar hayatlarını şehirde sürdürüyorlar.